Romalılar 3'ü açalım. Biraz önce Romalıların tümünü okuduk. İlk 18 ayeti tekrar okuyalım. Öyleyse Yahudinin ne üstünlüğü var? Sünnetin yararı nedir? Her yönden çoktur. İlk olarak Tanrı'nın sözleri Yahudilere emanet edilmiştir. Peki kimi Yahudiler güvenilmez çıkmışsa ne olur? Onların güvenilmezliği Tanrı'nın güvenilirliğini ortadan kaldırır mı? Kesinlikle hayır. Herkes yalancı olsa bile Tanrı'nın doğruyu söylediği bilinmelidir. Yazılmış olduğu gibi, öyle ki sözlerinde doğru çıkasın ve yargılandığında davayı kazanasın. Ama bizim haksızlığımız Tanrı'nın adil olduğunu ortaya çıkarıyorsa ne diyelim? İnsanların diliyle konuşuyorum. Gazapla cezalandıran Tanrı haksız mı? Kesinlikle hayır. Öyle olsa Tanrı dünyayı nasıl yargılayacak? Ama Tanrı'nın her zaman doğruyu söylediği benim yalanımla yüceliği için daha açık şekilde ortaya çıkmışsa ben niçin yine bir günahkar olarak yargılanıyorum? Bazılarının bizi kötüleyerek, söylediğimizi ileri sürdüğü gibi niçin kötülük yapalım da bundan iyilik çıksın demeyelim? Böylelerinin yargılanması yerindedir. Şimdi ne diyelim? Biz Yahudiler öteki uluslardan üstün müyüz? Elbette değiliz. İster Yahudi ister Grek olsun, daha önce herkesi günahın denetiminde olmakla suçladık. Yazılmış olduğu gibi, doğru kimse yok, tek kişi bile yok, anlayan kimse yok, Tanrı'yı arayan yok. Hepsi saptı, tümü yararsız oldu. İyilik eden yok, tek kişi bile. Ağızları açık birer mezardır, dilleriyle aldatırlar. En gerek zehri var dudaklarının altında. Ağızları lanet ve acı sözle doludur. Ayakları kan dökmeye seyirtir. Yıkım ve dert var yollarında. Esenlik yolunu da bilmezler. Tanrı korkusu yoktur onlarda diyor Tanrı'nın yaşayan sözü. Dua edelim. Yüce Rabbimiz, Ya Rab senin önüne geliyoruz. Bizleri senin önünde toplamaya çağırdığın için sana teşekkür ediyoruz. Kutsal kelamını dinlemeye hazırlanırken Ya Rab zihinlerimize ve yüreklerimizi açık tutmamızı sağla. Seni anlamamızı, senin sözlerini uygulamamızı sağla diye dua ediyorum. Lütfunla bizlere öğret, tövbeye yönelt ve Mesih'teki umudumuzu pekiştir diye dua ediyoruz. Kelamını anlayabilmemiz ve yaşamlarımıza uygulayabilmemiz için kutsal ruhun rehberliğiyle bizlere yol göster Ya Rab. Rab İsa Mesih'in yüce adıyla. Amin. Evet, Pavlus burada bir doktor gibi Tanrı'nın önünde insanlığın sorunlarına bir teşhis koyuyor. Doktora gittiğinizde bir sorundan şüphelendiğinizde doktor sizlere sorular sorduğunda gerçekçi olmanız gerekiyor, değil mi? Böyle hayali değil, realitede olanı, doğru olanı, hislerinizi, acılarınızı, sorununuz neyse açıklamanız, anlatmanız gerekiyor. Onların da ona göre size bir teşhis, buna söyle, sizin cevaplarınıza göre, yaptıkları testlere göre sizin sorununuzun ne olduğunu söylüyor. Evet, Pavlus burada tüm dünyanın sorununu bizlere yazıyor, bizlere gösteriyor, bir teşhis koyuyor. Ve biz de bir hasta gibi durum ne kadar kötü diye sorup duruyoruz. Yahudi olmayanların tanrısız ve doğru olmayan dünyasını teşhis ediyor. Önce Yahudi olmayanların durumunu açıklıyor. Hangi durumda olduklarını gösteriyor. Doğru değiller, haksızlar. Bunu anlatıyor. Daha sonra Yahudilerin ikiyüzlü ve kendilerini doğru gören dünyasını teşhis ediyor. Pavlus bize durumun ne kadar kötü olduğunu söylüyor. Yani durumum ne kadar diye sorduğunuz zaman Pavlus'a böyle bir cevap alıyorsunuz. Berbat, Çok kötü durumdasın. Dördüncü evrenin de ötesindesin. Öldün artık. Ölüsün. Günahların içerisinde ölü durumdasın diyor neredeyse. Evet, ne kadar kötü olduğunu biliyoruz. Ama bilmek ve inanmak iki farklı şeydir. Yahudilere diğer uluslarla birlikte ne kadar kötü durumda olduklarını söylüyor. Bunu sadece diğer uluslara değil, Yahudi kardeşlerim, ben de Yahudiyim diyor. Çok kötü durumdasınız. En azından kutsal yasa sizlere verildi. Kelam sizlere verildi, elinizde kelam var. Onlar da yok. Onlar yine doğaya bakıp bir tanrının olduğunu görüyorlar. Ama siz hem böyle görüyorsunuz hem de kelamda bunu okuyorsunuz. Sizin durumunuz çok kötü. Ancak onlar buna inanmak istemiyorlar. Bu yüzden tartışmaya, sorular sormaya, itiraz etmeye başlıyorlar. Pavlus Roma'daki potansiyel muhalifleriyle bir etkileşime girerken sanki onları çok iyi tanıyor gibi. Tabii ki çok iyi tanıdığını biliyoruz. Pavlus belki de bu soruları daha iman etmeden önce kendi kendisine soruyordu. Ve bu soruları şimdi, Yahudilerin sorduğu soruları burada sorarak bizlere de bir ışık tuttuğunu görüyoruz. Roma'daki Yahudilere ve Roma'da Yahudi olmayanlara, orada iman etmiş olanlara Mesih'in müjdesini çok açık ve net bir şekilde Romalılar kitabında anlatıyor. Biz şimdi Romalılar mektubu diyoruz bu kitaba. Aslında Romalılar İncil'i de diyebiliriz. Gerçekten de İncil'in müjdesini çok net bir şekilde veren bir kitap. Romalılar 3:1-8'de itirazları görüyoruz. 4 tane itiraz var. Neden bu itirazlar? Evet, Yahudiler hala Tanrı'nın önünde özel bir ayrıcalığa sahip olduklarına inanıyorlardı ve bunu iddia ediyorlardı. Bu itirazları kutsal kitaba uygun görünebilir belki. Gerçekten kutsal kitabın düşüncelerini vererek, oradaki ayetleri vererek, orada anlatılanları açıklayarak itirazlarda bulunuyorlar. Ama aynı zamanda bu itirazlar gururdan kaynaklanıyor. Bu bize aslında çarpıcı gelmeli. Dışarıdaki herkesi hep kendimizden daha kötü durumda görmüyor muyuz? Kendimize bakmamız gerekmiyor mu? Biz de işte dışımıza bakıyoruz, dışarıya bakıyoruz. İşte falanca filanca şöyle yaşıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Ama belki de o falancalar da sizin hakkınızda bu şekilde konuşuyordur. Yani biz dışarıdakilere bakıyoruz. Dışarıdakileri hep kendimizden daha kötü durumda görüyoruz. Sonra yani Yahudiler de aynı şekilde görüyorlar Pavlus zamanında. Sonra 3:9'da ilk sorusunu yineleyerek yanıtını tam bir döngü haline getiriyor. Şimdi birinci itirazda eğer İsrail daha iyi durumda değilse Rabbin antlaşması geçersizdir itirazını görüyoruz. Pavlus Romalılar 2:11'de Tanrı'nın kayırmasının söz konusu olmadığını, 2:28-29 ayetlerinde ise sünnetin bedende değil yürekte olduğunu söylemişti. Yani Tanrı'nın yüreğinizi değiştirmesi gerekiyor. Tanrı'nın size yepyeni bir yürek vermesi gerekiyor demişti. Sonra şu soruyu soruyor. 1. ayette, 3:1'de. Öyleyse Yahudinin ne üstünlüğü var? Sünnetin ne yararı var? Veya sünnetin ne değeri var? Başka bir deyişle, eğer İsrail daha iyi durumda değilse o zaman Rabbin antlaşması geçersizdir. Burada günahkarların kendisini beğenmiş yüreklerini görüyoruz. Evet, yani savaşmadan günahlarını bırakmıyorlar, savaşmadan pes etmiyorlar. Pavlus Yahudilere tıpkı diğer uluslar gibi günah işlediklerini söyledi ama köşeye sıkışmış bir köpek gibi yine de saldırdıklarını görüyoruz. Siz böyle bir durumla karşılaştınız mı? Birisine günahını gösterdiğinizde ama gerçekten de gerçek bir günahı gösterdiğinizde bu kişi kendisini savunmaya başladı mı? Ama ben bunu bundan dolayı yaptım. Gururla yani genelde birisine günahını gösterdiğinizde Eğer gerçekten de kutsal ruh bu kişiye bu günahı göstermişse ve tövbeye yönlendiriyorsa boynunu eğer ve günahını kabul eder, kendisini savunmaz. Ama birisi kendisini savunmaya devam ediyorsa ne yaparsanız yapın kendisini savunmaya devam edecektir. Bizler de öyleyiz. Ben de öyleydim. Soru şu, Tanrı bu kişiye nasıl ulaşacak? Tanrı Pavlus'a nasıl ulaştı? Tanrı size nasıl ulaştı? Tanrı sizi nasıl kurtardı? Günahlı durumunuzdan sizi nasıl çıkardı? Nasıl sizi çağırdı? Nasıl yüreğinize o iman armağanını koydu? Tanrı Pavlus'u ve bizleri kendisinden kaçtığımız her yolda ve her köşede takip etti, buldu ve kurtardı. Ve tüm bunlarla birlikte Pavlus bize şunu söylüyor. Filipililer 3:7'de ne kazancım varsa bütün hepsini Mesih uğruna kayıp saydım diyor. Evet, bizim de böyle bir yere gelmemiz gerekiyor. Bizim de elimizde ne varsa Mesih uğruna kayıp saydığımız bir yerde durmamız gerekiyor. Öyle bir yere gelmemiz gerekiyor. Evet, peki Pavlus bu itiraza nasıl yanıt veriyor? 9-10-11. Bölümlerde ayrıntılı bir şekilde bunları yanıtlayacak ilerleyen bölümlerde. Ama burada ikinci ayette 3:2'de şöyle diyor. Her yönden çoktur. İlk olarak Tanrı'nın sözleri ilk olarak Yahudilere emanet edilmiştir diyor. Evet, Rab Yahudi halkına kutsal kelamını vermiştir. Yasasını vermiştir, sözünü vermiştir. Bu onların tabii ki en büyük ayrıcalığıdır. Pavlus birçok ayrıcalık arasından bunu zirve noktası olarak vurguluyor. Evet, yani sizler söze sahipsiniz. Tanrı'nın kendi sözlerine sahipsiniz. Diğer ulusların İsrail için söylediği gibi bugün bu yasa gibi adil kuralları, ilkeleri olan başka bir büyük ulus var mı diyor yasanın tekrarı 4:8. Evet, böyle bir yasaya sahip olan, böyle ilkelere sahip olan başka bir büyük ulus var mı? Tabii o zamanlar gerçekten başka bir ulus yoktu. Bu nasıl bir lütuftu? Romalılar 2:4'ü hatırlayalım. Tanrı'nın İsrail'i bereketlemesinin amacı onları tövbeye yöneltmekti. Bereket istiyorsanız bereketin de amacı gerçekten günahınızı görüp tövbeye yönelmektir. Tanrı'nın amacı da buydu. Onları tövbeye yöneltmek de onları bereketlemesinin amacı onları tövbeye yöneltmekti. Bu büyük ayrıcalığa sahiptiler ancak Tanrı'nın kendilerine söylediklerini imanla benimsemek gibi büyük bir sorumlulukları da vardı. İkinci itiraz, eğer İsrail daha iyi durumda değilse o zaman Rab sadık değildir. O zaman Rab güvenilir değildir. Evet, eğer İsrail daha iyi durumda değilse o zaman Rab güvenilir bir Rab değildir itirazı geliyor Yahudilerden. Evet, Pavlus'un söyledikleri doğruysa ve bazı Yahudiler inanmıyorlarsa İsrail daha iyi durumda değilse o zaman Rab sadık değildir itirazı geliyor. Böyle bir anlam çıkıyor ortaya. Romalılar 3. 4. ayetlerde tamamen bununla ilgili. Pavlus, Tanrı'nın Yahudi olmayanları da kurtardığını söylediğinde, İsrail, Tanrı'nın kendileriyle ilgilenmediğini, başka uluslarla ilgilendiğini düşünüyordu. Yani düşünün, babanız size eve gelip seninle işte bir oyun oynayacağım diyor. Bunu sürekli söylüyor ama hiç sizinle oynamıyor. Bir gün görüyorsunuz babanız işte komşunun çocuklarıyla oynuyor. Sonra bir daha görüyorsunuz işte başka komşunun çocuklarıyla oynuyor. Ama sizinle oynamıyor, sizinle ilgilenmiyor. İşte İsrail de böyle düşünüyordu. İsrail yani Tanrı benim Tanrım. İşte Tanrı'nın kendileriyle ilgilenmesi gerekirken niçin başka uluslarla ilgileniyor? Niçin başka uluslarla ilgilensin ki kendileriyle ilgilenmediğini, Tanrı'nın kendileriyle ilgilenmediğini, başka uluslarla ilgilendiğini düşünüyordu. O zaman bu tanrı sadık bir tanrı değil. Bu itiraz geliyor. Bunu açıklamak için Pavlus bir dizi kelime oyunu kullanıyor. 3:2'de Rab'bin sözünü İsrail'e emanet ettiğinden söz ediyor. Evet, burada tabii birkaç kelime, yani birbirine benzer kelimeler kullandığını görüyoruz. Emanet ettiğinden, yani epistothesan diye bir kelime. Sonra 3:3'te peki kimi Yahudiler güvenilmez çıkmışsa ne olur diye soruyor. Buradaki güvenilmez kelimesi epistesan kelimesi, aslında sadakatsizlik demek. Peki kimi Yahudiler sadakatsizse ne olur diye soruyor. Ardından onların sadakatsizliğini veya güvenilirliğini apistia kelimesiyle tekrarlıyor. Onların güvenilirliğini, Tanrı'nın güvenilirliğini bu geçersiz mi kılar? Yani Tanrı'nın sadakatini bu geçersiz mi kılar diyor. Evet. Ve bu şekilde devam ediyor. Pavlus bu sorunun yanıtını yine 9, 10 ve 11. bölümlerde, ilerleyen bölümlerde veriyor. Ama burada nasıl cevap veriyor? Burada verdiği cevap çok ilginç. 9. bölümde de aynı cevabı veriyor ama burada megenoito diyor. Megenoito kesinlikle hayır anlamına geliyor. Burada kesinlikle hayır diyor. Öyle şey mi olur? Yani öyle şey mi olur anlamında söylüyor. Haşa anlamına geliyor aslında. Megenoito, bu haşa kelimesini biz normal konuşmamızda kullanmıyoruz ama haşa öyle şey mi olur? Yani öyle şey mi olur? Hiç böyle lafını bile etme. Kesinlikle hayır. Yani bu sadece tabii asla anlamına gelmiyor. Hayatta olmaz, 1000 yıl geçse de olmaz. Böyle şey olmaz anlamına geliyor. Yani çok güçlü bir ifade. Evet, Tanrı vaatlerini tutmazsa, Tanrı, Tanrı olmaktan çıkar. Tanrı vaatlerini yerine getiren Tanrı'dır. Tanrı güvenilir Tanrı'dır. Tanrı sadık Tanrı'dır. Tanrı kesinlikle inanılır Tanrı'dır, diyor. Evet, Pavlus Romalılar'da hatayı çürütmek için kritik noktalarda bu ifadeyi 9 kere tekrar ediyor, 9 kere kullanıyor ve bu yüzden gerçekten de çok önemli. Kesinlikle hayır, öyle şey mi olur? Burada kesinlikle hayır diye çevirmiş. Haşa diye çevirebilirsiniz. Öyle şey mi olur? 1000 yıl geçse de asla. Öyle şey olmaz diye de çevirebilirsiniz. Yani kesinlikle Tanrı güvenilir değil mi sorusuna böyle cevap veriyor. Peki halkı sadakatsizse Tanrı nasıl sadık olabilir? Halk güvenilir değilse Tanrı nasıl güvenilir kalır? Evet, Pavlus'un az önce 2:28-29'da söyledikleri ve ileride 9. bölümde söyleyecekleri yüzünden dıştan sünnetli olanların hepsi içten sünnetli değildir. Yani inanıyor gibi görünenlerin hepsi yürekten inanan değildir. Bazen biz de kilisede görüyoruz. Bazen gerçekten de inandıklarını söyleyip de hatta aylarca, yıllarca buraya gelip tüm kilisedeki dini gerekleri yerine getirenler oluyor. Ama gerçekten yürekten inanmadıkları zaman içerisinde ortaya çıkıyor. Evet, yani dıştan sünnetli olanların hepsi içten sünnetli değildir. Yani yürekleri değişmiş değildir bu insanların. Etnik olarak İsrailli olanların hepsi Tanrı'nın seçici lütfuyla İsrail değildir. Yani Tanrı'nın lütfuyla İsrailleşmemiştir bu kişiler. Yani İsrail aslında Tanrı'nın halkıdır. Tanrı'nın topluluğudur. Kahal topluluğu denir bunlara ve her zaman eski antlaşmada da bu kahal topluluğu kilisedir. O zamandan beri İsrail kiliseydi. Bugünkü İsrail'le karıştırmayın. Bugün de kilise devam ediyor. Eski antlaşmada Tanrı'nın kurmuş olduğu o kahal toplumu, kahal topluluğu, yani iman topluluğu aynen bugün de devam ediyor. Tanrı bizlerin de yüreklerini sünnet ediyor. Tanrı bizlerin de yüreklerini değiştiriyor. Bizleri de kendisini bunu yaparak, yüreklerimizi değiştirerek, yüreklerimize iman koyarak onu sevmemizi sağlıyor. Tanrı'nın vaadi İsrail'deki herkesin sonsuza dek kurtarılacağı yönünde değildi. Ona iman etmeleri gerekiyordu. Bizim için de aynısı geçerli. Sevgili kardeşler, bu kiliseden bir üyenin imandan vazgeçtiğine ve uzaklaştığına dair korkunç bir haber aldığımızda ne düşünüyoruz, ne düşünmeliyiz? Yıllarca tanıdığınız birisi imandan düştü, kurtuluşunu kaybetti diye duyuyorsunuz. Yani kurtuluşunu mu kaybetmiş oluyor bir kişi? Eğer öyleyse Tanrı fikrini mi değiştirdi ve sözünü tutmadı mı? Haşa, öyle şey olmaz. Değil mi? 1000 yıl geçse de hayır, öyle şey mi olur? Birincisi, İsa'nın dediği gibi Rab, Rab diyen herkes göklerin krallığına giremez. Rab, Rab deyip Mesih'in çarmığının önünde diz çöküp çok güzel dualar eden herkes göklerin krallığına giremeyecek. Gerçekten yüreklerinizi yoklayın. Gerçekten yürekten Mesih'e iman ediyor musunuz? Bunu nasıl anlayacaksınız? Gerçekten Mesih'in sözlerini özlüyor musunuz? Kendinize sorun. Mesih'in sözlerini özleyip, onun kelamını açıp okuyor musunuz? Ve sevinçle, bazen hüzünle Rabbinizin önüne gelip dua ediyor musunuz? Ve bunu yaparken eşinizi getiriyor musunuz? Çocuklarınızı getiriyor musunuz? Onlarla birlikte dua ediyor musunuz? Onlarla birlikte kutsal yazıları okuyor musunuz? Okumuyorsanız belki de gerçekten Rab, Rab diyorsunuzdur. Rab, Rab diyen herkes göklerin egemenliği veya göklerin krallığı dediğimiz yere giremeyecek. Arkadaşlar, Pavlus neredeyse yalvarıyor bize. Bu Tanrı'nın gerçek Tanrı, bu Tanrı'nın yaratan Tanrı olduğunu söylüyor. Rab, Rab diyenlerden olmayın. Gerçekten de inanan, gerçekten de yüreği sünnet edilmiş, yürekten Rab'bi sevenlerden olun. Evet, Rab, Rab diyen herkes göklerin krallığına girmeyecek. Kiliseye girerler ama Tanrı'nın ebedi yücelik krallığına giremezler. İkincisi, hikayenin nasıl sonlanacağını hiçbirimiz bilemeyiz. Tanrı sadıktır ve seçtiği uğruna oğlunu gönderip ölüme teslim ettiği ve kutsal ruhunu verdiği kişileri her zaman geri döndürür. Kiliseden uzaklaşmış olsalar da, Rab'bin topluluğundan uzaklaşmış olsalar da, Rab gerçek imanlıyı her zaman geri döndürür. Onlar her zaman tövbe ederler. Bizim yapmamız gereken onlar için, onları hatırlamak, onlar için dua etmek, hatta neredelerse onları aramak, bulmak, istiyorlarsa onlarla görüşmektir. Ve Tanrı'yla ve kiliseyle paydaşlığa bu kişiler tekrar yeniden kavuşurlar. Arkadaşlar, uzun yıllar kilisemize geldikleri halde kiliseden uzaklaşmış olan arkadaşlarımız var. Onları hatırlayalım, onlar için dua edelim. Evet, üçüncü itiraz, İsrail'in günahı Tanrı'nın doğruluğunu gösteriyorsa, Tanrı adil değildir. Evet, İsrail'in günahı Tanrı'nın doğruluğunu gösteriyorsa, Tanrı adil değildir, değil mi? Demek ki Tanrı doğruluğunu göstermek için İsrail'in günah işlemesini sağlıyor diye bir düşünce geliyor akıllarına. Sonra 5. 6. ayetlerde bu itirazı görüyoruz. İsrail'in günahı Tanrı'nın doğruluğunu gösteriyorsa Tanrı adil değildir. Evet, 5. ayet şöyle diyor, 3-5. Ama bizim haksızlığımız Tanrı'nın adil olduğunu, yani aslında burada adil kelimesini doğruluk diye çevirsek daha doğru olur. Ama bizim haksızlığımız Tanrı'nın doğruluğunu ortaya çıkarıyorsa ne diyelim? Diyor. Başka bir deyişle, bu adil mi? Eğer onların imansızlığı Tanrı'nın doğru yargılarını göstermek için kullanıldıysa, Tanrı imansız İsrail'i haklı olarak yargılayabilir mi? Pavlus'un yanıtının ne kadar dikkatli olduğuna dikkat edin. Birincisi, 5. ayette insanların diliyle konuşuyorum diyor. Yani insanca söyleyen, ben insanım. Sonuçta insanın dili kısıtlı. İnsanların diliyle konuşuyorum diyor. Bu itirazı öylesine küfür sınırındadır ki Pavlus bu soruyu aslında ciddi biçimde sormuyorum. Yani bu soruyu sormuş olmak için sormuyorum. Çünkü yani bu sorunun kendisi bile küfre çok yakın. Ne kadar saçma olduğunu göstermek için soruyorum demek istiyor. İkincisi yine kesinlikle hayır diyor. Yani me genoito diyor. Haşa diyor 6. ayette. Hayatta olmaz. 1000 yıl geçse de olmaz diyor. Üçüncüsü öyle olsa Tanrı dünyayı nasıl yargılayacak diye soruyor. Kutsal yazılar Tanrı'nın yargıç olduğunu ve dünyayı yargılayacağını tekrar tekrar bizlere söylüyor. Eğer imansız İsrail'le ilişkilerinde adil, Tanrı eğer imansız İsrail'le ilişkilerinde adil değilse geri kalan herkesi yargılamaya nasıl cüret eder? Evet, kısacası Pavlus bu itiraza bunu nasıl öne sürebilirsiniz diye cevap veriyor. Hatta 9. ayette ey insan sen kimsin ki böyle bir soru soruyorsun, sen kimsin diyerek tabii Tanrı'nın huzurunda olduğunu hatırlatıyor. Evet, bunu nasıl öne sürebilirsiniz diyor burada. 4. itiraz, İsrail'in günahı Rabbin yüceliğine yol açıyorsa o zaman günah işlemeye devam edeceğiz. Evet. İsrail'in günahı Rabbin yüceliğine yol açıyorsa o zaman günah işlemeye devam edeceğiz. Evet, hızla 7. 8. ayetlerdeki 4. itiraza bakacağım. İsrail'in günahı Rabbin yüceliğine yol açıyorsa o zaman günah işlemeye devam edelim. Bu çok saçma bir argüman. Yani İsrail'in günahı Rabbin yüceliğine yol açıyorsa biz de ya Rabbi bu şekilde yüceltelim. Günah işlemeye devam edelim diyorlar. Çok saçma bir argüman. Yahudiler bunun Pavlus'un ne kadar saçma olduğunu gösterdiğini sanıyorlar ama aslında kendi saçmalıklarını ortaya koymuş oluyorlar. 7. ayette şöyle diyor ama Tanrı'nın her zaman doğruyu söylediği benim yalanımla yüceliği için daha açık şekilde ortaya çıkmışsa ben niçin yine bir günahkar olarak yargılanıyorum? Ben niçin yine bir günahkar olarak suçlanıyorum anlamında yargılanıyorum diyor. Evet, gerçekten mi? Bazılarının yine 8. ayette şöyle devam ediyor. Bazılarının bizi kötüleyerek söylediğimizi ileri sürdüğü gibi niçin kötülük yapalım da bundan iyilik çıksın demeyelim. Evet, eski antlaşmayı bu kadar iyi bilenlerin böyle bir tartışması bize inanılmaz gibi görünüyor. Ama yine bu tartışmayı da yine kendi gururlarıyla, kendi çıkarları için yapıyor Yahudiler. Bir an durup şunu belirtmem gerekir ki bu size alakasız bir itiraz gibi gelebilir ama tabii ben bunu duydum bir pastör olarak. Bu kilisenin iman ikrarında bulunan bazı üyelerinden şunları duyuyoruz veya ben duydum. Tanrı zaten her şeyi önceden belirlediğine göre ve benim önceden belirlenmiş günahlarım sadece onun doğruluğunu ortaya çıkarıyorsa o zaman yapacak bir şeyim yok. Yani madem Tanrı belirlemiş bunu ben de o zaman bunu yapmaya devam edeyim. Evet, Hristiyan olduğunu söyleyen bazılarının da şöyle dediklerini duydum. Durum böyleyse istediğimi yaparım ve sonunda başıma geleceklere de razı olurum. Ne de olsa Tanrı zaten önceden belirlemiş deyip bunu bir kader olarak görenler de var. Bugün vaftiz dersine girenler özgür irade konusunu işledik. Westminster inanç açıklamasının özgür irade kısmına baktık. Bunun böyle olmadığını biraz açıkladık ama önümüzdeki kurtuluş düzeni konularına girdiğimizde bunu çok daha ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Evet, sevgili kardeşler, eğer bugün siz böyle düşünüyorsanız size ciddi bir uyarı yapmam gerekiyor. Pavlus bu şekilde düşünenler için şu sonuca varıyor. Böylelerinin yargılanması, aslında suçlanması diyor, böylelerinin suçlanması tam yerindedir. Böylelerinin suçlanması yerindedir diyor 8. ayette. Bu şekilde tartışıyorsanız aslında mahkumiyet altında olduğunuzu da göstermiş oluyorsunuz. Ve bunu suçunuzu kabul etmiş oluyorsunuz. Ama suçunuzu evet tövbe edeceğim diye değil, günah işlemeye devam edeceğim, tabii ki suçluyum, günah işlemeye devam edeceğim diye bir isyanla, isyanıma devam edeceğim diye kabul etmiş oluyorsunuz. Ancak hala zaman olduğunu görmenizi istiyorum. Hala zaman var. Kendinize hizmet eden ideolojinizden ve yaşam tarzınızdan tövbe etmek, sizin yerinize mahkum edilen İsa Mesih'e sarılmak için hala fırsatınız var. Böylece Tanrı'nın sonsuz sevgi ve merhamet dolu kollarına gelebilirsiniz. Hala Tanrı'ya gelip hala tövbe edebilirsiniz. Bütün bunlardan sonra Pavlus 3:1'deki soruya dönerek sözlerini tamamlıyor. 9. ayette şöyle diyor. Şimdi ne diyelim? Biz Yahudiler öteki uluslardan üstün müyüz? Ve cevap olarak da elbette değiliz diyor. Yine aynı ayette. Elbette değiliz. Biz Yahudiler öteki uluslardan üstün müyüz? Elbette değiliz diyor. Aslında onlara 1:18 ve devamında söylediği her şeyi tekrar hatırlatıyor. 9. ayet. İster Yahudi ister Grek olsun, daha önce herkesi günahın denetiminde olmakla suçladık. Tanrı'nın gazabı Yahudi olmayan dünyanın tüm tanrısızlığı ve doğru olmaması da dahil olmak üzere bütün dünyaya karşı dökülmektedir diyordu 18. ayet 1:18. Yahudi olmayanların günahları yüzünden kınayan Yahudi de burada kınanıyor. Yani Yahudi olmayanları kınıyordu Yahudi günahlarından dolayı. Ama burada Yahudiler de kınanmış oluyor. Yasaya sahip olmayan ama yasanın gereklerini yerine getiren Yahudi olmayanlar vicdan yasasıyla yargılanacaklar. Yasaya sahip olan ama yasanın gereklerini yerine getirmeyen Yahudi ise bu yasa tarafından yargılanacak. Evet, herkes yine günahın laneti altında. Günahın laneti ve günahın hakimiyeti altında. Pavlus 10. ayette ve devamındaki ayetlerde Yahudi eski antlaşmasından alıntı yaparak bunu ironik bir şekilde kanıtlıyor. 10, 11 ve 12. ayetlerde eski antlaşmanın insanın günahkar doğasını mahkum ettiğine dikkat edin. Şöyle diyorum, doğru kimse yok. Tek kişi bile yok. Anlayan kimse yok. Tanrı'yı arayan yok. Hepsi saptı. Tümü yararsız oldu. İyilik eden yok. Tek kişi bile yok. Evet, bunu uluslara da uyarladığımızda Yaşaya uluslar hakkında da aynı şeyi söylüyor. Evet, bütün uluslar hareket halinde, bütün uluslar kendi işleriyle uğraşıyor. Kendi jeopolitik çıkarlarını bir şekilde gerçekleştirmeye, yerine getirmeye gayret ederken hiçbirisi gerçekten kendi günahlarına, kendi yani Tanrı'ya karşı isyanlarına bakmıyorlar. Doğru kimse yok. Tek kişi bile yok. Anlayan kimse yok, Tanrı'yı arayan yok. Hepsi saptı, tümü yararsız oldu. İyilik eden yok, tek kişi bile yok. Evet, bu çok büyük bir uyarı. Bu Pavlus'un yeni bir uyarısı değil. Pavlus'tan 800 sene kadar önce Mezmur 53'te zaten aynı şey yazılmış. 13. 18. ayetlerde, 3, 13, 18 ayetlerinde eski antlaşmanın insanın günahkar eylemlerini kınadığına da dikkat edin. Ağızları açık birer mezardır. Dilleriyle aldatırlar. En gerek zehri var dudaklarında. Ağızları lanet ve acı sözle doludur. Ayakları kan dökmeye seyirtir. Yıkım ve dert var yollarında. Esenlik yolunu da bilmezler. Tanrı korkusu yoktur onlarda diyor. Evet, ya da bu ayetlere başka bir açıdan bakalım. Tanrı'nın gazabının döküldüğü insan ırkının tanrısızlığı ve günahlılığı burada çok açık bir şekilde gösteriliyor. Yahudiler ve diğer uluslar gerçekten de tanrısızdır. Çünkü 3.11'de Tanrı'yı arayan kimse yok ve 3.18'de Tanrı korkusu yoktur onlarda diyor. Evet, Yahudiler ve diğer uluslar Tanrı'nın doğruluğunu aramıyorlar ve bu nedenle doğru değiller. Çünkü 3.10'da doğru kimse yok, tek kişi bile yok diyor. Pavlus yine Romalılar 3, 13-17. Ayetlerde bu doğruluktan yoksunluğun tüm varlığımıza, kimliğimizin her parçasına yayılmış olduğunu söylüyor. Ve burada işte günahımız boğazımıza, dilimize, dudaklarımıza, ağzımıza, ayaklarımıza, zihinlerimize, bilmeyen zihinlerimize ve gözlerimize kadar yayılmıştır. Evet, bu tanrısızlık ve doğruluktan yoksunluk evrensel bir problem. 10-12'de şöyle diyor, doğru kimse yok, tek kişi bile yok, anlayan kimse yok, Tanrı'yı arayan yok, hepsi saptı, tümü yararsız oldu, iyilik eden yok, tek kişi bile yok. Arkadaşlar, durumum ne kadar kötü? Durumum ne kadar kötü diye sorduğunuzda Pavlus bu cevabı veriyor. Hiç kimse yok. Doğru kimse yok, tek kişi bile yok. Anlayan yok, Tanrı'yı arayan yok, hepsi saptı. Tümü yararsız oldu, iyilik eden yok, tek kişi bile yok. Durum çok kötü. Durumun çok kötü, durumunuz çok çok kötü. Evet, düşündüğümüzden çok daha kötü. Kardeşler, işte durumumuz Pavlus'un söylediği gibi. Kötü olduğu için İsa Mesih'in müjdesi bizim için çok iyidir. İsa Mesih'in müjdesi sizler için çok iyidir. Bu müjdeyi dinleyin. Bu müjdeyi çok kişi duyacak. Ama sadece Tanrı'nın çağırdıkları bu müjdeye inanacaklar. Bugün belki bizi ziyaret ediyorsunuzdur. Bugün belki bu müjdeyi İkinci, üçüncü, beşinci, belki 50. kez duyuyorsunuzdur. Evet, bizim duamız Tanrı'nın sizleri uyandırması, Tanrı'nın sizleri çağırıp tövbeye sevk etmesi. Evet, günah doğamız bu kadar derin olduğu için müjde bizim köklerimize kadar iner ve bizi günahtan kurtarır. Günahlılığımız düşüncelerimizde, sözlerimizde ve eylemlerimizde bu kadar yaygın olduğu için İsa Mesih her türlü günahtan bizi bütünüyle kurtaran bir kurtarıcıdır. Geride tek bir günahımız bile kalmıyor. Hiçbir şey kalmıyor. Evet, bizler Tanrı'nın yargı kürsüsünün önüne geldiğimizde yargılanmayacağız. Zaten tüm günahımızı, günahımızın tüm etkilerini, tüm kırıntılarını Rabbimiz İsa Mesih çarmıhta üzerine yüklendi. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla. Amin. Evet, Rabbin önüne gelelim, dua edelim. Ya Rab, kelamını duymamızı ve içimizdeki çaresizliği görmemizi sağladığın için sana şükrediyoruz. Ne kadar kötü bir durumda olduğumuzu bizlere bu sözlerle tekrar hatırlattın. Ama Mesih'in ne kadar büyük bir kurtarıcı olduğunu da bizlere gösterdin. Dinlediklerimizi yalnızca böyle zihinsel bilgi olarak bırakma diye dua ediyoruz. Kelamın yüreğimize yerleşsin, bizi tamamen dönüştürsün ve sana daha sadık bir imanla yaşamamızı sağlasın diye dua ediyoruz. Rabbi İsa Mesih'in yüce adıyla. Amin.